Ayrım 4. Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 36. İşte o kanlı kaosun ardından cevap bekleyen sorulara devam ediyorum. Darbe girişimi gecesi Anadolu Ajansı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü de vuran ve en az 17 polisin şehit olmasına neden olan askeri helikopter gölbaşında düşürüldü haberini geçti. Darbe girişiminin her ayrıntısının görüntüleri yayınlanırken neden bu helikopterin düşüşü ya da enkazı yok? Emekli Tuğ Amiral Türker Ertürk hedef Erdoğan değildi. Darbe gerçekte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne TSK'ya karşı yapıldı. Darbe girişimi başarılı olmadı ama manipüle eden açısından hedeflerine ulaştı. TSK tamamen itibarsızlaştırıldı ve devre dışı bırakıldı diyor. Darbe girişimindeki tuhaflıkların nedeni bu olabilir mi? Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Kara Havacılık Komutanlığı'nda yaşananlar dehşet vericidir. O gün nöbetler özel ayarlanmıştır. Ta Rus taburu hariç nizamiye tutulmuştur. Kursiyerlere silah dağıtılmış, darbe planlaması dahilinde farklı birliklerden helikopterleri uçurmak üzere F tipi pilotlar gelmiştir dedi. Bütün bu gelişmeler nasıl fark edilmedi? Darbe tutuklusu eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ifadesinde, Hava Kuvvetleri Komutanı da bu düğündeydi, beni aradı ve uçakların Ankara'da alçak geçiş yaptığını söyledi. Bu duruma müdahale et dedi. Bütün bunlar olurken yani darbe girişimi bilinirken nasıl oluyor da düğüne eğlenmeye gidiliyor? Darbecilerin işkence görmüş fotoğrafları Anadolu Ajansı aracılığıyla servis ediliyor. Bu görüntüler ileride hukuksal açıdan her şeyi işkence altında kabul ettim delili olabilecekken neden yapılıyor? Binali Yıldırım kendisini ziyaret eden siyasi parti liderlerine konvoyunun Boğaz Köprüsü'nden tanklar kapatmadan 10-15 dakika önce yaklaşık 21-30 gibi geçtiğini anlatıyor. Darbe girişimi başlamışken bu nasıl oluyor? AKP'li Şaban Dişli'nin kardeşi Tümgeneral Metin Dişli ifadesinde Akın Öztürk'ün kesinlikle bu girişimle alakası yoktur. Bu işin mağduruyum. Darbe listesinde neden ismimin geçtiğini bilmiyorum, şikayetçiyim dedi. Oysa darbenin önderlerinden biri olarak biliniyor. Akın Öztürk ise ifadesinde bir oda içerisinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Tümgeneral Kubilay Selçuk ve Tuğgeneral Mehmet Dişli ile birlikte çay içiyordu. Bana bunlar bu işi yaptılar, bunlarla konuş, ikna et dedi. Ben onlarla konuşmaya başladım. Bu sırada İstanbul'da tankların üzerine insanlar çıkmıştı. Oda içerisinde televizyon açıktı, bunları görebiliyordum. Kubilay Selçuk ve Mehmet Dişli'ye darbenin başarılı olamayacağını, demokratik kurumların işlediğini, halkın bu işe tepki gösterdiğini anlatıp ikna etmeye çalıştım dedi. Neler oluyor? Darbe girişimi soruşturması çerçevesinde tutuklanan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin yerine vekaleten atanan 7. Kol Ordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz gözaltına alındı. Gerekçe darbe listesinde adının sıkı yönetim komutanı olarak geçmesi. O liste bilindiği halde atama nasıl yapıldı? 11 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı konutunun da bulunduğu Gökova Körfezi'ndeki Okluk Koyu, İngiliz Limanı ve Değirmenbükü mevkiindeki tüm yatlar sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde yer değiştirdi. Erdoğan darbe girişiminden önce 48 saat ortalıkta yoktu. Darbe girişimi günü Okluk Koyu'nda değil ama bir otelde olduğu ortaya çıktı. Neden Okluk Koyu değil de otel tercih edildi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü elebaşı olarak ABD'den iadesi istenen Fethullah Gülen'in Temmuz ayına kadar emekli memur aylığı aldığını, kesme talimatını 15 Temmuz saat 23'te kendisinin verdiğini açıkladı. Neden bu kadar beklendi? Amerika'dan Fethullah Gülen'in iadesi istendi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Fethullah Gülen ile ilgili kendilerine iletilmiş bir iade talebi bulunmadığını belirterek Türk hükümetine eldeki kanıtları paylaşmaya çağırdı. Sonra iade talebi iletildi. Neden daha önce bu talep iletilmedi? Emekli binbaşı yazar Erol Mütercimler, bu bir darbe değil, isyandır. Orada bir şey denendi. Halk sokağa sürüldü. İç savaş provası yapıldı. AK Parti'nin 10'da 9 seçmeni çıktı. Bir de karşı kitlerin çıktığını düşünün dedi. Erdoğan darbe girişimi bilgisini eniştesinden aldığını söyledi. Bu durumda bir cumhurbaşkanının ilk işi MİT, askeri istihbarat ve polis teşkilatının başındakileri görevden almak olmalı. Bunun yerine OHAL kararı alındı. Neden Erdoğan darbe girişiminden bu kadar güçlü çıkmışken bunu yapmadı? Erdoğan'ın darbe günü bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfudur. Başbakan Binali Yıldırım ise başkanlık sisteminin kapısı 15 Temmuz'da açıldı dedi. 15 Temmuz fırsat olarak mı kullanıldı? 15 Temmuz'un sıcağı sıcağına bu soruları sormuştum. Hala birçoğunun tam anlamıyla yanıtı yok. Bu kadar çok yanıtsız soru olunca da 15 Temmuz'u tam anlamıyla anlamak ve anlatmak mümkün olmuyor. Somut olan Fethullahçı yapanın AKP ile inanılmaz bir güç kazandığı ve bu gücü acımasızca kullandığı, sonra bu gücün AKP ve diğer tarikatlar arasında paylaşıldığı bir dönem. Başta da söyledim, 15 Temmuz'un hala karanlık noktaları çok. O karanlık noktalardan bir tanesi de Erdoğan'ın kaldığı otelde yaşananlar. Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otel baskınını yöneten Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş ifadesinde Erdoğan'ın o baskından nasıl kurtulduğunu anlattı. Sönmez Ateş kasıtlı olarak bir üst komutanın kendilerini pistte yarım saat beklettiğini söyledi. MAK personeline operasyonun mahremi yani hedefi alınacak kişinin cumhurbaşkanı olduğunu ben hiç deklare etmedim. Özel kuvvetlerden de kimseye bu durumu söylemedim. Pilotlara dahi bu durumu söylemedim. Hatta helikopterdeki teknisyen uçuş sırasında olağan dışı bir durumun olduğunu fark ederek bana yanlış bir şey yapıp yapmadığımızı sordu. Ben de ona yanlış bir şey yapmadığımızı söyledim. Bizim öldürmek gibi bir amacımız yoktu. Öyle olsa bomba atar ölümünü sağlardık. Tersine canlı olarak alıp Ankara Akıncı Üssü'ne nakletmek görevi edinmiştik. Cumhurbaşkanını alıp helikopterle Dalaman'a indirip oradan uçakla Ankara'ya götürüp Akıncı Hava Üssü'ne teslim edecektik. İsim olarak kime teslim edeceğimi bilmiyorum. Görevim uçuş sürecinde Cumhurbaşkanı'na refakat etmekti. Helikopterler çalıştı, görev iptal dendi. Çiğde'de uzun süre talimat beklediklerini anlatarak operasyonun saat 1-1.30 civarında olduğu bilgisini Şükrü Binbaşı cep telefonundan aldı. Operasyon yeri ile ilgili iki alternatif vardı. Biri Okluk Koyun'daki yazlık, diğeri Grant Yazıcı Oteli'ydi. Cumhurbaşkanının otelde olduğunu öğrenince Google üzerinden edindiğimiz hava haritası üzerinde çalışma yaptık. Helikopterlere bindik. Helikopterler çalıştıktan sonra Şükrü Binbaşı yanıma gelerek görevin iptal olduğunu söyledi. Hepimiz yeniden çalışır vaziyetteki helikopterde beklemeye başladık. O esnada göreve gelmek istemeyen iki pilot olduğunu ben sonradan öğrendim. Önemli olan personelin tamamının belirtilen noktaya nakledilebilmesiydi. 3 helikopter bu iş için yeterliydi. Helikopterde beklerken yaklaşık yarım saat kaybettik. Yakıt konusunda bizi sıkıntıya sokan ana sebep bu oldu. Yarım saat kadar sonra Şükrü Binbaşı yeniden operasyona başlayacağımızı söyleyince havalandık. Üst irade kasıtlı bekletti. Şimdi düşündüğümde bir üst iradenin bizi orada kasıtlı olarak beklettiğini düşünüyorum. Zamanında yola çıksaydık hedefimizi bulacaktık. Bu sırada saat 2.15-2.30 civarıydı. 1 veya 1 saat 15 dakikalık uçuş süremiz oldu. 03.30-03.45 civarında otelin olduğu yere geldik. Plana göre önce biz iniş yapacaktık. Direnene belden aşağı ateş emri. Ancak iniş aşamasında kalkan tozlar nedeniyle tekrar yükseldik. Arkamızdaki helikopter kabaca hesap ile 300 metre uzaklıkta bulunan otluk alanı birer birer inmek suretiyle personellerini bıraktılar. Biz de 3. sırada personelimizi indirdik. Bu aşamada ne helikopterden ne de yere iniş eden personelden ateş eden olmadı. Bu operasyonu en fazla 30 dakikada bitirmeyi planlıyorduk. Ancak Cumhurbaşkanı'nın hangi villada olduğunu bilmediğimizden sürenin biraz daha uzayabileceğini de hesaba katmıştı. Yanında oğlu veya eşi veya diğer akrabaları olsaydı dahi hedefimiz sadece Cumhurbaşkanı'nı almaktı. Şükrü Binbaşı'ya operasyon öncesinde mukavemet olması halinde ne yapacaklarını sorduğumda öncelikle yat komutu vereceklerini, uymama halinde önce belden aşağı ateş ederek yaralama yoluyla mukavemet edeni etkisiz hale getirmeyi planladıklarını söylemişti. Bizim sivillerle ilgili herhangi bir insanlık dışı planımız bulunmamaktaydı. Erdoğan ayrılmıştı. Askerleri Marmaris'te Erdoğan'ın kaldığı otelin olduğu bölgeye indirdikten sonra baskın sırasında neler yaşandığına ilişkin. Pilotumuz Dalaman'dan yakıt alamayacağımızı, yine Dalaman'da bizi beklemesi gereken uçağında olmadığını söyledi. Tek alternatifin Imsık meydanına inmek olduğunu belirtti. Bu süreçte Şükrü Binbaşı ile telsiz irtibatı kurmaya çalışıyordum. Kendisi bana villayı bulduklarını, Cumhurbaşkanlığı korumalarına ulaştıklarını, ancak Cumhurbaşkanı'nın oradan ayrılmış olduğunu söyleyince kendilerini indirdiğimiz yere iniş yaparak onları beklemeye başladık. Kısa süre bekledikten sonra aşağıdaki unsurlar helikoptere intikal edemedi. Pilotumuz da yakıtın çok kritik seviyede olduğunu, mutlaka kalkmamız gerektiğini söyledi. Başka çare olmadığından aşağıdaki unsurları beklemeden kalkış yaparak Imsık meydanına indik. Darbeci Kemalist zihniyeti ortadan kaldırmak için FETÖ ile ittifak yaptık. Gerçekler ortaya çıktıkça görüş alanı da artacak. AKP'nin kendi içindeki güç ve iktidar savaşı ve aynı zamanda bölünmesi bazı gerçeklere de ışık tutacak. Ahmet Davutoğlu'nun 22 Mayıs 2020'de yaptığı açıklama gibi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan olarak başkanı olduğu 2015 Yüksek Askeri Şurası'nda 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olarak Genelkurmay'da tutuklanan eski Tümgeneral Mehmet Dişli'nin MİT'ten gelen raporlar doğrultusunda emekli edileceğini, ancak kararın son anda uygulanmadığını açıkladı. Davutoğlu'nun açıklamasını dikkatle okuyalım. 2015 yaşına giderken MİT müsteşarı titiz bir çalışma ile liste sundu. Bunların tasfiyesini iki kademeli olarak yapalım dedik. O dönem Sayın Hulusi Akar ve Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek bunların iki kademeli tasfiyesini öne aldık. Bir grubu şimdi, diğer grubu sonra. Mesela Mehmet Dişli'nin kesinlikle emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MİT müsteşarı da çok ısrarcı olduk. Bunu MİT'ten gelen bir rapor üzerine söyledim ve son geceye kadar da Dişli'nin emekliye sevki söz konusuydu. Son gece kanaat değişti ama bu kanaat benim sebebimle değişmedi. Bu devlet şeyiyle girmek istemem detayına. Ama şu bilinsin ki ben FETÖ'ye karşı tek bir FETÖ mensubu kalmayıncaya kadar mücadele kararlılığı gösterdim. Devlet şeyine kadar geliyor, sonra susuyor. İşte o şeyler açıklandığında çok şey de gün ışığına çıkmaya başlayacak. Kitabı yazdığım günlere itiraf gibi bir açıklama düştü. AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı CNN Türk'te darbeci Kemalist zihniyeti ortadan kaldırmak için FETÖ ile ittifak yaptık itirafında bulundu. Sözlerini olduğu gibi yazayım çünkü çok şey anlatıyor. Eğer ki AK Parti FETÖ ile bürokrasiyle geçmişte kol kolaydı diyorsanız, bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı. Çünkü eski devlet düzeninde atama düzeni şöyleydi. 2002'de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Benim bir müsteşar atamam için bu adamın genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım. Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de çok muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. Mesele budur. Bunu ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider yapabilirdi. Kibrin şehvetine kapılınca açıklamalar aslında itiraf oluyor. Bu açıklamayı ben yapsam, aynı cümleleri söylesem sonum ne olur belli olmaz. Anayasaya göre her satırı suç bu açıklamanın. paralel bir yapılanma ile ordu ve devlet içinde çatışma yaratmak, devletin düzenini değiştirmek, yani darbeden fark olmayan bir çalışma yürütmek gibi. Dedim ya, muktedir olmanın suç ve ceza karşısında imtiyazlı olacağını sanan bir anlayış ülkeyi yönetiyor ve açıklamalar birer suç itirafına dönüşüyor. Bu açıklamalar sanırım daha da olacak ve AKP'nin içinden kopanların kendilerine dönük suçlamalar karşısında gösterdiği refleks birçok gerçeğe ulaşmamıza yol açacak. Darbe gecesi Erdoğan'ın FaceTime'dan Hande Fırat ile yaptığı yayın da çok konuşuldu. Telefona bile kutsal obje muamelesi yapıldı. Oysa Erdoğan FaceTime'dan önce bir açıklama yapmıştı. Esrarengiz bir kurguydu, her şey başka bir şeye dönüştü. Nasıl mı? Şimdi o anlara tekrar dönelim. Darbe gecesi aslında ne oldu? Darbe girişimi gecesi Tayyip Erdoğan'a CNN Türk'te FaceTime canlı yayına çıkmadan çekilen görüntülerin yandaş medya tarafından sansürlendiği iddiaları tartışıldı. Yandaşların kavgası sürerken herkesin gözden kaçırdığı bir ayrıntı önemliydi. Önce o gece Tayyip Erdoğan açıklama yaptı, görüntüler de çekildi. Hatta Periskop ve Facebook üzerinden canlı yayın da yapıldı. Ama bu görüntüleri hiçbir kanal yayınlamadı. Periskop canlı yayınını Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yaptı. Ama bu yayın birden yok oldu. Hasan Doğan darbe gecesi Twitter'dan duyurduğu yayını günler sonra sildi. Darbe gecesi Erdoğan'ın yayınlanmadığı iddia edilen görüntüleri nasıl çekildi ve kimler vardı? O gece şunlar yaşandı. 23.44'te Marmaris'teki gazetecilerin WhatsApp'ına Cumhurbaşkanı açıklama yapacak, Mares Otel'e bekleniyorsunuz mesajı atıldı. Saat 00'da Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı villanın bahçesine gazeteciler davet edildi. Tamamı Marmaris yerel muhabirleriydi. Marmaris TV, Kanal 48, TRT Marmaris muhabiri, İHA Marmaris muhabiri, DHA Marmaris muhabiri, AA Marmaris muhabiri, Sözcü Marmaris muhabiri villanın bahçesine alındı. Saat 00.10'da Tayyip Erdoğan gelerek açıklama yaptı. Açıklama 5,5 dakika civarında oldu. Erdoğan'ın yanında Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak da vardı. Bu konuşma yerel muhabir Temel Irmak tarafından Facebook'tan canlı yayınlandı. Hasan Doğan da bu konuşmayı Periskop'tan yayınladı ve Twitter'dan duyurdu. Ama sonradan, yani günler sonra bu yayın silindi. Muhabirler villa bahçesinden ayrılarak görüntüleri haber merkezlerine geçmeye çalıştılar. Bölgede 3G sinyalinin zayıf olması nedeniyle görüntüleri haber merkezlerine götürmek için yola çıktılar. Ancak yol polislerce kesildiği için muhabirlerin haber merkezlerine erişimi engellendi. AA yerel muhabiri Erdoğan'ın konuşmasını WhatsApp'tan AA genel merkezine gönderdi. Ancak bu görüntüler yayın kalitesi iyi değil diye servis edilmedi. AA muhabirinin işine son verildi. Soru işaretleri neler? 1. Erdoğan villa bahçesinde yaptığı açıklamadan 12-15 dakika sonra 00.28 civarında CNN Türk yayınına FaceTime ile katıldı. Bu konuşmanın yayınlanması için yerel muhabirlere yardımcı olunmadı. 2. Erdoğan'ın villa bahçesinde yaptığı açıklamayı izleyen muhabirlerde canlı yayın teçhizatı yok ama hepsinde telefon var. İstense TV haber merkezleri bu açıklamayı telefondan canlı yayınlayabilirdi ama yapılmadı. 3. Telefon canlı yayını tercih edilmezken bir başka şey de yapılmadı. Facebook'tan canlı yayın da verilebilirdi. Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın Periskop yayını da verilebilirdi. Bunlar yapılmadı. Tüm ülke Erdoğan'ı ve onun ne diyeceğini merak ederken haber merkezlerinin bu refleksi göstermemesinin mantıklı bir izahı yok. Sadece yayın yapılmasın denmiş olabilir. Kim dedi? 4. AA'ya WhatsApp'tan konuşmayı yerel muhabir gönderdi ama görüntü kalitesi bozuk diye yayınlanmadı. Eğer ses iyi ise öyle olduğu söyleniyor. Ülke tarihinin en kritik açıklamalarından biri, görüntünün net olmasının bir önemi yok. AA servis edebilirdi ama yapılmadı. Erdoğan'ın villa bahçesinde yaptığı ve TV'lerde yayınlanmayan açıklamasını Periskop'tan canlı olarak Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yayınladı ama silindi. Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı villa bahçesinde yaptığı açıklamada soru işaretleri böyle. Diğer gelişmeleri de yazalım. Soru işaretleri devam edecek. Hasan Doğan neden sildi? Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan'ın Periskop üzerinden yaptığı açıklama uzun bir süre hem Twitter hesabında hem de Periskop'ta duruyordu ama hiçbir açıklama yapmadan sildi. Hasan Doğan'ın Periskop sayfasında 4 ay önceki Erdoğan'ın Kısıklı'da gece yaptığı konuşma son yayın olarak görülüyor. Twitter'da Periskop yayınını bildirdiği tweet şimdi yok. Hasan Doğan'ın 23.54'te Erdoğan'ın açıklama yapacağını duyurduğu tweet ise duruyor. 23 Temmuz'da Hasan Doğan'ın Periskop'tan yayın yaptığını Hande Fırat Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na şöyle anlattı. Canlı yayında tanık olduğumuz ilk telefon görüşmem değildi. FaceTime üzerinden özel kalem müdürüyle canlı yayına kadar iki kez konuştum. İlkinde bir takım sorunlar var. Cumhurbaşkanı birazdan açıklama yapacak dedi. Hatta bunu da ilk duyuran biz olduk o gece. Ne biz ne de onlar o sırada otele saldırı olacağını biliyor. DHA muhabirlerini yönlendirdik. Hatta açıklama olacak diye. Bekliyoruz bekliyoruz Cumhurbaşkanı'ndan açıklama yok. Bir saat geçti yok. Tekrar aradım özel kalem müdürünü. Periskop'tan bir şeyler yaptı görmediniz mi dedi. Hayır görmedik. Periskop'tan olmaz o işler. Ben burada yayındayım hemen yapalım. Canlı yayına bağlayalım Sayın Cumhurbaşkanı dedim. Burası çok karışık. Beyefendiye bir sorayım dedi özel kalem müdürü. Sordu ve olumlu dönünce hemen yayına aldık. 4. ayrımın sonu. Sayfa 44.